Ayrım 18, sayfa 185. Öğle namazından sonra yola koyulmuşlardı. Şimdi de hayvanları vadinin içinde yaşlı bir yük katırı gibi ağır ağır akan Şahrut nehrinin kıyısında otluyordu. Şahrut'u bir de ilkbaharda görmelisin dedi Hazim, Orlando'ya. Elbruz yamaçlarındaki karların erimeye başlamasıyla birlikte şu gördüğün aciz su, ağaçları kökünden söken, köprüleri yıkan, insanları alıp götüren çılgın bir deve dönüşür. Orlando ile Hazim nehrin kumlu kıyısı boyunca yürüyorlardı. Dağların üzerinde soluk renkli hilal ışıldamaya başlamıştı. Bir kaya çıkıntısının etrafından dolaştılar. ''Şuraya bakın!'' diye bağırdı Orlando yukarısını işaret ederek. Nehirden yükselen seslerin arasında Alamut Kalesi sanki boşlukta yüzüyormuş gibi görünüyordu. ''Bulutların üzerinde bir kale, sanki bir serap, ne müthiş bir manzara!'' ''Haklısın, gerçekten de olağanüstü bir görüntü. Sırf bunu görmen için seni buraya getirdim ama sana göstermek istediğim başka bir şey daha var.'' Bir dizi devrilmiş ve kırılmış sütunun yanına gelmişlerdi. Kemik rengi taşların üzerinde bir kertenkele güneşleniyordu. Hazim, kalın bir duvarın göz hizasına yerleştirilmiş olan mermer bir levhayı işaret etti. ''Bu taşı incele. Latin devrinden kalmadır. Ne görüyorsun?'' ''İnsanlar görüyorum.'' ''Sadece insanlar mı? Bana onları tarif et.'' ''Erkekler. Silahları var.'' ''İyi. Bu savaşçılar sana ne diyor?'' ''Bana ne diyebilirler ki? Yüzlerce yıl önce ölmüşler ve artık bu taşlar kadar suskunlar.'' ''Hayır, o insanlar bizimle konuşuyor. Kabartmadaki her ayrıntıda farklı bir mesaj gizli. Örneğin silah taşıma şekillerinde.'' ''Şuradaki sakallı adamlara bak. Sol kalçalarında uzun birer kılıç taşıyorlar. Böyle bir silahı kemerinde taşıdığını düşünsene. Onu çektiğin zaman elinde bir dövüş sopası tutuyormuş gibi olursun.'' Ama bu sopa en azından yarım kantar çeker. Böyle bir kılıçla dövüşen erkek, büyük bir kol kuvvetine sahip olmak, iki bacağıyla yere sağlam basmak zorundadır. Şiddetli darbelerle düşmanı kendinden uzak tutmaya çalışır. Uzak dövüşü sever. Bu tür silahlar taşıyan erkekler ağır kanlı, ancak birer ayı kadar güçlüdür. Kuzeyli erkekler, Kelt barbarları, işte böyle bir kumaştan dokunmuştur. Diğer savaşçılar ise tümüyle farklıdır. Kemerlerinin sağ tarafında hançer benzeri kısa bir kılıç taşırlar. Kınından sıyırmak üzere, çabuk ve fazla düşünmeden. Çünkü ciddi bir durumda ne kadar hızlı olsan azdır. Kılıca sarıldığında keskin demir küçük parmağının altında bulunur. Hazim hamle yapmak istermiş gibi kolunu kaldırdı. Böyle bir silahı tercih eden erkeklerin çok iyi eğitim almış olması gerekir. Hızlı, kıvrak, özellikle de cesur olmak zorundadırlar. Bunlar yakın dövüşü seven, meslekten asker Roma lejyonerleridir. Şimdi de şu zafer alayının arkasından yürüyen, sakalları özenle tıraş edilmiş delikanlılara bak. Onlar da kısa kılıçlar taşırlar. Ama Romalılar gibi sağ değil, sol tarafta. Sağ elinle kılıca sarıldığın zaman baş parmağın aşağısını işaret eder. Böyle bir silahla ancak aşağıdan yukarıya doğru hamle yapabilirsin. Bu şekilde savaşan insanlar yılan gibi kurnaz olup rakiplerinin açık verdiği anı beklerler. Bunlar Yunanlardır. Kahramanlarından biri hakkında Homer şöyle der. Kurnazlıkta ona sadece tanrılar üstün geliyordu. Kuzeyli barbarlar, Romalılar ve Yunanlar hakkında hiçbir şey bilmeseydik, onlardan geriye bu taşlardan başka bir şey kalmamış olsaydı bile, yine de silahlarını taşıma şekillerinden, karakterleri hakkında pek çok mutlak yargıya varabilirdik. Oysa bu silahlar, bu kabartmanın bize verdiği pek çok mesajdan sadece biridir. Ve bu taş, çevremizde bulunan sayısız bilgi kaynağının içinde sadece bir kum zerresidir. Dünya, okumayı bilenler için açık bir kitaptır. Çocuklar inanır, yetişkinler düşünür, bilginler tanır. Sırra vakıf olanlar ise kahindir. Tüm bilgiler algıya dayanır. Muhammed, aptallığın bir günah olduğunu söylüyordu. Öğrenen biri dua eder, diyordu çevresindekilere. Ama insanlar tüm peygamberleri yanlış anladılar. Öğrenmekle ezberlemeyi birbirine karıştırdılar. Müslümanlar, Kur'an'ı ezberleyen birisine neredeyse bir evliya gibi saygı gösterirler. Bu kişi hafız unvanını taşır ve bir bilgin olarak saygı görür. Ne büyük bir aptallık, Muhammed ezberleyen birinin dua edeceğini söylemiyordu. Allah'la sadece gerçeği arayanlar konuşabilir. Öğrenen biri başkalarının düşüncelerini de özümser. Ama bunun için çaba ve çalışkanlık gereklidir. Kavramak başka bir şeydir. Kavramak yaratıcı bir eylemdir. Bunu başarmak için çok ender rastlanan gaybi görebilme yeteneğine sahip olmak gerekir. Gaybi görebilmek gerçekten de bu kadar ender rastlanan bir yetenek mi? Diye sordu Orlando. Bir insandan sana her gün açtığı kapının mandalını veya her gün üzerinde oturduğu halının desenlerini tarif etmesini iste. Bunu tam anlamıyla yapamayacağını göreceksin. İnsanlar açık gözlerle yaşamın içinde körlemesine yürüyüp giderler. Oysa gözlerimiz dünyanın tüm kitaplarında yazılı olandan daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayabilir. On emirde eksik olan hangisidir biliyor musun? Gözlerini aç, dünyayı gör. Sadece bu şekilde yaratıcınla yüzleşebilirsin. Sadece bu şekilde kendini tanıyabilirsin. Bilgiye susamış olanlar için en değerli tavsiye şudur. Bak, bakmak düşünmekten de önemlidir. Bir deve kemiğinin niteliği üzerine kafa patlatan bir bilge fazla düşünmekten görme yeteneğini yitirir. Günün birinde canlı bir deve ile karşılaştığı takdirde ayrıntılara boğulmuş olduğu için onun bir deve olduğunu anlayamaz bile. Sana bugün gizli öğretimizin 3. derecesine uzanan yolu gösterdim. İlk kitap Amma'dan El Kaşvel El Akbar'a. Aydınlanma kitabına uzanan yol zorludur ama sonunda ulaşılan nokta yüksektir. Ahd maşur, en yüksek sırra vakıf olma. Şiilerin 6. imamının şu sözlerini daima hatırla. Bizim hedefimiz bir sır tarafından örtülen sırların sırrına ulaşmaktır. Hazim aynı günün akşamında Zahide'nin yanına gitti. O av kazası sonrasında Frank'in yaralarını sen tedavi etmiştin. Kuaym onlara tekrar bakmanı istiyor. Neden? Tedavi ettiğin yaraların izlerinin hala var olup olmadıklarını söyleyeceksin. Onun hakkında şüpheye mi düştünüz diye güldü Zahide. O zamanlar onu 2 ya da 3 kere görmüştüm. Ancak başında gözü olan herkes onun bildiğimiz kişi olduğunu görebilir. Bundan nasıl şüphelenebilirsiniz? Bana bir hekim olarak cevap vermeni istiyorum dedi Hazim. Bir insanın vücudunda doğum lekelerine benzer lekeler sonradan da oluşabilir mi? Hayır, ana karnında oluşurlar. Cevabın şüphelerimizi doğruluyor. En kısa zamanda Frank'i sana getireceğim. Onu dikkatle incele. Kütüphane, yukarı şehrin dimdik bir şekilde aşağı inen dış surlarında bulunan penceresiz bir yapıydı. Metrelerce kalınlıktaki duvarlar, kelimelere dökülmüş düşünceleri bir kafatası gibi koruyordu. Bu yeraltı dünyasının efendisi Usman el-Muşrifan adlı bir adamdı. Emrinde birçok Mısırlı yazıcı ile kambur bir ciltçi ve parşömen kesici vardı. Okuma salonu, kitapların saklandığı kubbelerin üstünde bulunuyordu. Duvardaki ince mazgal deliklerinden içeri pek az ışık sızıyordu. Her pencerenin içinde üzerinde toprak bir kandil bulunan bir okuma masası vardı. Tüm odalara gerçek bir mezar soğukluğu hakimdi. İçeri en küçük bir canlı sesi girmediği için parşömen hışırtısı bile duvarların arasında şiddetle yankılanıyordu. "Hoş geldin Adnan kardeş, her şeyi bilen Allah seninle birlikte olsun." diye selamladı onu Usman el-Muşrifan. "Benimle beraber çay içer misin?" Halılarla kaplı 2 ayak yüksekliğindeki bir podyumun üzerindeki mangaldan yayılan sıcaklığın etrafına oturdular. Semaverden ince bir duman yükseliyordu. Orlando taze çay kokusunu ciğerlerine çekti. Usman bardağını dudaklarına götürürken sordu. Bu kadar uzun bir aradan sonra ruhun hangi edebi eserin özlemini çekiyor? Dur ben söyleyeyim. Ya da daha iyisi, sana bir tanesini tavsiye etmeme izin ver. Tavsiyen de çayın kadar iyiyse hay hay. Havari Paulus'un, onun 3 bölümünü yorumlamış olan Pelagius'un eserine ne dersin? Bu da aklına nereden geldi diye sordu Orlando gerçek bir şaşkınlıkla. Çünkü burada ilk bulunduğun süre zarfında bu eseri sık sık odana götürüp derinlemesine inceliyordun. Hem de kütüphaneden kitap çıkarmanın kesinlikle yasak olmasına rağmen. Şimdi de onu mu istiyorsun? Doğru tahmin ettin diye güldü Orlando. Seni rahatsız etmemin sebebi Pelagius'un ta kendisi. Güzel bir kitap mı bari diye sordu Usman. Neden kendin okumuyorsun? Nasıl okuyabilirim ki? Senin dilinde yazılmış. Adam az sonra deri ciltli bir kitap getirdi, hafifçe dudaklarına değdirdi ve Orlando'ya uzattı. Bir kitap, insanın cebinde taşıyabildiği bir bahçe gibidir. Harun-ür-Reşit okumadan önce kitaplarını mutlaka öperdi. kadınları da cansız nesnelere bu kadar iltifat etmesinden ötürü onunla alay edince onlara şu cevabı verirdi. İçinde yazılanlara duyulan saygıdan ötürü kitapları öpmek gerekir. O gece Orlando'nun penceresinin arkasında uzun süre ışık yandı. Ertesi sabah zaman kazanmak için atını eğerleyip Alamut Vadisi'ne indi. Düşüncelere dalmış bir vaziyette atını kendi haline bırakmıştı. Hayvan onu doğruca Roma harabelerine götürdü. Orlando, üzerinde silahlı savaşçı kabartmalarının bulunduğu taşı inceledi. Sabah sesi içinde gizemli bir yabancılığa sahipti. Hazim ne demişti? Dünya, okumayı bilenler için açık bir kitaptır. Gözlerini aç, bak, her ayrıntıda bir mesaj gizlidir. Bu kitapta nasıl bir mesaj gizliydi? Ertesi gece Orlando bir kez daha Pelagius'un başına oturmuş, büyük bir çabayla kitabın kelimelerinde Alamut Vadisi'ndeki taşın üzerindekilere benzer bir mesaj arıyordu. Pelagius 4. yüzyılda doğmuş, York'ta büyümüş, 20 yaşındayken imparatorluğun başkenti, dinin hatta dünya kültürünün merkezi Roma'ya gelmişti. Burada Augustinus'la beraber ders vermeye başlamıştı. Parlak bir hukukçuydu. Coşkulu bir hitabet yeteneğine ve sağlam bir karaktere sahipti. Öyle ki siyasi düşmanları öğretisine olan tüm eleştirilerine rağmen bir kez olsun onun kişiliğini sorgulamaya cüret edememişlerdi. Üstelik bunlar içinden şeytanın havladığı alp köpeğinin öğretileriydi. Adem'in işlediği günahın vebalinin tüm gelecek kuşakların boynuna olduğu iddiası doğru değildir. Adem ilk günahı işleyen insandı. Ama nasıl olur da bu suçunun vebalini tüm insanlığın taşıdığı düşünülebilirdi? Bugün doğan bir çocuk, ne olduğunu bilmediği, hatta varlığından bile haberdar olmadığı bir günahın cezasını çekebilir miydi? Tanrı tarafından yaratılan insan, dünyanın ilk ışığını gördüğü anda tüm günahlardan arınmıştır, masumdur. Günah bir zorunluluk değil, bir tercihtir. Herkes iyi ile kötü arasında seçim yapabilme özgürlüğüne sahiptir. Bu cesur düşünceler karşısında Orlando, iliklerine kadar ürperdiğini hissetti. Pelagius'un bu düşünceleri, kilisenin öğretisini temellerinden sarsıyordu. İlk günah olmadan İsa'nın haçta ölmesi de anlamını yitiriyordu. Çünkü bu olay, insanlığın ilk günahın vebalinden kurtulması anlamına geliyordu. Daha da önemlisi, kiliseye duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyordu, çünkü cennetin kapısı kendiliğinden tüm insanlara açılıyordu. Bu Britanyalı kafirin tekiydi. Adrian bu kitabın neresini beğenmişti? Neden Pelagius'u tüm diğer kitaplara tercih edecek kadar sevmişti? Pelagius'un kişiliğinden mi hoşlanmıştı acaba? O da kuzeyden gelmişti. Pelagius, Yunanca deniz adamı anlamına geliyordu. İri yarı, sarışın, güçlü ve kendine güvenen bir erkekti. Bu kelimeler sanki Adrian'ı tarif ediyordu. Kitapta saklı mesaj bu olabilir miydi? Hayır, başka bir şey daha vardı. Bunu hissediyordu. Bu kitap. Usman'ın sorusu neydi? Güzel bir kitap mı bari? Kendisi de şöyle karşılık vermişti. Neden kendin okumuyorsun? Usman'ın cevabı ise şu şekildeydi. Nasıl okuyabilirim ki? Senin dilinde yazılmış. Evet, işte ipucu buydu. Kütüphanedeki çok sayıda kitabın arasında Arapça değil de Batı dilleriyle yazılmış olanların sayısı şüphesiz pek azdı. Nizarilerden hangisi Roma harfleriyle Frank dilinde yazılmış bir kitaba bakmak isteyebilirdi ki? Bu kitap içinde yazılı olanlardan başka bir mesaj mı barındırıyordu? Orlando masanın üzerinde bir mum yaktı ve açık kitabı dikey olarak yanına koydu. Sayfalarını teker teker alevin sıcak ışığına doğru tutuyordu. Kitabın sayfalarını fazla çevirmesine gerek kalmadı. İlk bölümün son sayfasının ancak yarısı yazıyla kaplıydı. Aradığını burada bulmuştu. Boş alanda önce soluk ve belirsiz, sonra da giderek belirginleşen kızıl kahverengi çizgiler ortaya çıkmıştı. Sevgili kardeşim, altın ateşle, kadınlar altınla, erkekler de kadınlarla sınanır. Bol şans, Adrian. Daha aşağıda da şu cümle okunuyordu. Parmaklar konuşabilir, ten dinleyebilir. Capta vulpium, tilkiyi yakala. Eski oyunlarıydı bu, kendi oyunları. Sadece gerekeni söyle. İz bırakılmıştı. Haydi bakalım. İhtiyar delikanlı, ara. Altın ateşle, kadınlar altınla, erkekler de kadınlarla sınanır. Bu cümlede nasıl bir mesaj gizliydi? Ya parmaklar ve tenle ilgili olanında? Alamut'ta bunlara benzer başka mesajlar da var mıydı? Adrian başka izlerde bırakmış mıydı? Daha çocukken oyunlarında kullandıkları pek çok gizli mürekkebin varlığından haberdardı. Aqua Iunipera, limon suyu ve sütleyen. Buradaki mesaj idrarla yazılmıştı. Kuruyunca görünmez oluyor, ancak yüksek ısıda tekrar belirginleşiyordu. İçine biraz sirke katılmış soğuk suyla kolayca silinebiliyordu. Ertesi gün devamlı yağmur yağdı. Bulutlarla kaplı dağların üzerinde alamut, dev bir örümcek ağına yakalanmış bir böcek gibi görünüyordu. Tüm yaşam belirtileri ortadan kalkmış gibiydi. Durup dinlenmeden sokaklarda koşturan sıçanlar bile deliklerine saklanmıştı. Gök gürültülerinin arasından vadi duvarlarına çarpan Şahrut Nehri'nin uğultusu duyulabiliyordu. Şu anda orada bulunanın vay haline. Bu mutlak bir ölümle burun buruna kalmak anlamına geliyordu. Suyun şiddeti onu parça parça ederdi. Odasına uzanmış olan Orlando, şiddetle akan suyun sesini dinliyordu. Çocukken alabalık avladıkları dereleri hatırlamıştı. Ormanda da akşam rüzgarı yaprakları aynı şekilde hışırdatıyordu. Geçmişe dair anılar canlanıyordu zihninde. Ruhunun, daha doğrusu ruhlarının zaman ve mekan dışı görüntüleri. Adrian ve Orlando. Uykuyla uyanıklık arasında bir konumda, mantığın kuvveti uyandığında yok olacaklarını bilmesine rağmen bu sahnelerin tadını çıkartıyordu. Zihnindeki hayallerin en belirgin olanı, ışıldayan güzellikte bir kızdı. Orlando, uyandığı zaman onunla karşılaşacağını biliyordu. Bu kız kim olabilirdi?